Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Bugünkü dersimizde 8. devayı okuyacağız. 25. lema, 8. deva. Ey ahiretini düşünen hasta diye ders başlıyor. İnsan hakikaten hasta olduğunda ahiretini düşünüyor. Eğer dehşetli bir hastalığa yakalanmışsa, ölüm ona bir yerlerden adeta göz kırpıyor. İnsan diyor ki, bu hastalık beni alıp götürmesin ahirete. Ben bu günahlarla, bu kir, bu pasla ahirete gidersem başıma ne haller gelir acaba diye endişeye kapılıyor. İşte bu endişeye kapıldığımızda yine bize bir teselli manasında Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdeli hadislerinden, hadis-i şeriflerden aldığı ilhamla bizi teselli ediyor, bize bir yol gösteriyor. Diyor ki sen ahiretini düşünüyorsun ya, bu hastalık var ya, bu hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar temizler. Yani ahirete gidince senin başına bela olacak. Senin yüzünün karası olacak. Bu günahlardan kurtulmana vesile olur bu hastalık. Hastalıklar kefaret-ü zünüp olduğu hadis sahihle sabittir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki, hastalıklar günahların dökülmesine vesiledir. Diyor ki ermiş ağacı silkmekle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl meyveleri düşer? İmanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Ermiş bir ağacı salladığınızda meyveler dökülür. Aynen onun gibi iman sahibi olmak kaydıyla bir hasta zahmet çekse, meşakkat çekse, titrese, bundan dolayı işte rahatsızlık yaşasa günahları dökülüyor. Aynı ağacın meyvelerinin döküldüğü gibi. Burada bu hadis-i şerifin üzerine ben yine Asr-ı Saadet'ten Peygamberimizin dilinden bir müjdeli bir hadis anlatmak istiyorum. Bir savaş sonrasında esirlerin arasında çocuğundan ayrı düşmüş bir kadın var. Yani o hengamede, o karışıklıkta çocuğunu kaybetmiş. Çocuğunu kadın her yerde arıyor. Feryat figan, hangi çocuğu görse ona sarılıyor. Acaba benim çocuğum mu diye bakıyor, sarılıyor falan, koşuyor, koşturuyor. İşte o kadının o halini gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındaki sahabelere soruyor. Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz? Tabii ki sahabe efendilerimiz asla atmaz diyor. Atmaz çünkü belli. Kadın çocuğunu nasıl arıyor, nasıl ağlıyor, nasıl feryat ediyor ve her çocuğa kendi çocuğuymuş gibi sarılıyor. Yani çocuğu için adeta hasretinden yanıp tutuşuyor. Mümkün mü ki o kadın çocuğunu ateşe atsın? Elbette atmaz diyorlar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işte Allah kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyuruyor. Yani o kadın nasıl ki çocuğunu ateşe atmaz, Allah kullarını ateşe atmak istemez. Çünkü o kadından Allah daha çok merhametlidir kullarına, daha çok şefkatlidir kullarına. Hatta 7. sözde üstadımız buyuruyor, bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'a-i tecelli rahmettir. Yani Allah'ın rahmetinden bir parça, bir parça tecellidir. Yani güneşin ışığından aynaya akseden bir ışıkçık düşünün. Şimdi bütün annelerin şefkatlerini toplasanız, o Allah'ın rahmetinden ancak küçük bir parça veya okyanustan bir damla olabilir. Bir anne yavrusuna bu kadar şefkat ederse Allah kullarına nasıl şefkat eder, kıyas edebilirsek edelim. Bundan anlaşılıyor ki annelerin sinelerine şefkati veren, evlatlarına canını feda edecek derecede, şefkat kahramanı olacak derecede şefkati veren Allah kullarına elbette ki o annelerden çok çok daha şefkatlidir. Çünkü bütün annelerin şefkati Allah'ın rahmetinden yansımıştır. Allah'ın rahmetinin tecellisidir, bir damlasıdır. Rahmet denizinden bir damladır adeta. Dolayısıyla Allah madem ki kullarını ateşe atmak istemiyor, madem ki cehenneme atmak istemiyor ve madem ki günahlar da kullarının cehenneme girmesinin bir vesilesi, o günahların dökülmesi lazım. O günahların dünyada kalması lazım. O günahların affedilmesi, mağfiret edilmesi lazım. Kullar, Allah'ın kulları o günahlarla ahirete gelmemesi lazım. İşte bunun için Allah hastalığı veriyor. Bunun için Allah musibet veriyor. Bunun için Allah bela veriyor. Çekilen sıkıntılar, eziyetler o günahların dökülmesine vesile oluyor. Ve dolayısıyla Allah kullarını ateşe atmamış oluyor olacak. Bir de hadiseye şu boyuttan bakalım. İnsan cehenneme girsin diye yaratılmamış. İnsan ebedi hayatta cennete namzet olsun diye yaratılmış. Yani insanın mahiyetine çok ehemmiyetli cihazlar takılmış. Kaderden çok kıymetli programlar yüklenmiş. İnsan kendisine verilen saadet ebediyeyi, trilyonlar sene cenneti, cennet kalitesinde mutluluk diyarını kazanabilecek potansiyeli doğru kullanırsa, cüz'i bir lezzet için kısacık bir ömürde onları, yani dünyada onları suistimal etmezse, cüz'i bir lezzet için onları nefsinin, şeytanın emrine vermez de Allah'ın razı olacağı şekilde o aza ve cihazata uygun ubudiyetle, ibadetlerle meşgul edip inkişaf ve terakkisine vesile olursa, o zaman bu dünyadan göçtüğünde ebedi sonsuz saadet sarayları onun önünde açılacaktır. Bunun için insana verilen istidat çekirdeği, kabiliyet çekirdeğini insan İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye etmeli. Kur'an'ın emirlerine tabi olarak o manevi cihazatını hakiki gayelerine yöneltmeli. Dolayısıyla bu istidat çekirdeği o zaman hadsiz kemalata, sonsuz nimetlere vasıta vesile olacak ebedi bir ağaç olacaktır. Ve o insan da onun meyvelerinden ebediyen istifade edecektir. Peki bunun önüne geçen şey ne? O istidat çekirdeğini kemiren haşerat-ı muzırra, zararlı, zehirli maddeler ne? Günahlar. Evet, günahlar. İşte hastalıklar o günahlardan kurtulmamızın bir vesilesi. Dolayısıyla hastalıkların bu yönüyle değerlendirdiğimizde, günahlardan kurtulmamıza vesile ve ebedi hayata gitmemize, ayağımıza takılan bir pranga olan günahlardan azat olmamıza vesile olması cihetinden bakarsak, hastalığı hoş görürüz, hastalıktan memnun oluruz, razı oluruz, isyan, şikayet kapısını açmayız. Mesnevi Şerif'te Mevlana Hazretleri bir hikayede bir kuru ağaçtan bahsediyor. O kuru ağacı da konuşturuyor. Bahçıvan diyor, bahçesinde bulunan kuru bir ağacı kesmek için baltasıyla yanına vardı. Ağaç ona yalvardı, dedi ki yiğidim, ben suçsuz günahsız bir ağacım. Niye benim boynumu vuruyorsun? Bahçıvan sus dedi. Bir de konuşuyorsun. Kurumuş olman suç olarak yetmez mi? Ağaç ben doğruyum, eğri değilim ki. Beni neden kesiyorsun dedi. Bahçıvan kutlu bir şey olsaydın da keşke eğri büğrü olsaydın. Fakat yaş olsaydın. Öyle olsaydın yerden suyu alır hayat bulurdun. Senin tohumun kötüymüş, aslın bozukmuş, güzel bir ağaç olamamışsın. Güzel bir ağaç dalı kötü bir ağaca aşılansa o güzellik o kötü ağacın tabiatını da güzelleştirir. Kuru olduğun için senin öyle bir şansın da yok. Sen kesilmeyi hak etmişsin dedi diyor. Nasıl ki ağacın kurusu makbul değilse kulun günahkarı da makbul değil. Dolayısıyla kuru ağacın kesilip ateşe atılması söz konusuysa, günahkar kulun da hayat ağacı kesildikten sonra ateşe atılması gerekir. Dolayısıyla bizim günahlarımızdan kurtulmamıza vesile olan hastalıklara bu yönüyle, bizi günahlardan kurtarmaları yönüyle baktığımızda onlara aslında teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir de bu hikayede geçen, hani keşke eğri büğrü olsaydın da yaş olsaydın, kuru olmasaydın. Yani insan yarın ahirete gittiğinde şöyle diyecek, eğer hasta olmadan safa ehli olarak dünyada yaşamış, öyle gitmişse teessüfle diyecek ki keşke dünyada hasta olsaydım, eğri büğrü olsaydım da günahlarımı döküp de öyle gelseydim diyecek. Dolayısıyla günahlarımızdan kurtulmamıza vesile olan hastalıklar bizim için bir fırsattır. Temizlenme fırsatıdır. Hastalıklar bir tathirdir. Manevi kirlerimizden arınma fırsatıdır. Elhamdülillah. Onun için hastalıkları istememek lazım ama geldiğinde de bu şekilde kabul edip Cenab-ı Hakk'ın muamelesinden razı olmak gerekir. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Günahların burada ayrı bir yönünü Bediüzzaman Hazretleri nazara veriyor. Bu günahlarla biz ebedi hayata gidersek, ebedi hayatta daima hasta olarak kalacağız. Eğer günahlar bizim cehenneme girmemize sebebiyet vermişse zaten hastalık, bu günahlardan gelen hastalığın belasını cehennemde çekeceğiz demektir, Allah korusun. Bu yönüyle baktığımızda cehennem aslında bir hastane. Neyi tedavi ediyor? Günahkarları tedavi ediyor. İmanlı olmak kaydıyla onların günahlardan kurtulmalarını ve öylece cennete gitmelerini cehennem netice veriyor. Çünkü günahlarla, günah pislikleriyle cennete gidilmez. Çünkü cennet güzel bir yer. Cennet güzel insanların mekanı. Cennet temiz insanların yeri. Oraya kirli, paslı, pasaklı, işte leş gibi kokan, efendim, günahkar insanlar elbette giremezler. O günahlardan arınmaları için cehenneme girmeleri lazım. Cehennem hastanesinde temizlenmeleri lazım. Bazen temizlik ateşle olur. Suyla temizlik yetmediği zamanlarda ateş devreye girer. Günah öyle bir şey ki suyla temizlenmez. Aynı demirin pası gibi, demirin küfü gibi. Demir paslandıysa ona dokunamazsınız. Tetanoz olursunuz. Ona madem dokunamazsınız, madem size zarar veriyor, ondan kurtulmak için onu suyla yıkayamazsınız. Suyla yıkarsanız daha çok küflenir, daha çok paslanır. Onun pasını, küfünü çıkartacak tek şey ateştir. Günahlar da böyle. Günahlar da cehennem hapishanesinde ancak temizlenir. Dolayısıyla madem biz o hapishaneye, cehenneme girmek istemiyoruz, dünyada onlardan temizlenmemiz gerekir. Bu da nasıl olacak? Tövbe istiğfar edeceğiz elbette. Ama bilelim ki hastalıklar da, evet hastalıklar da o günahların dökülmesine vesile oluyor. Peygamberimiz 8. devanın başında ifade ettiğimiz gibi hastalıkların kefaret-ü zünüp olduğunu bize haber veriyor. Hayat ebediyede daimi hastalıklar dedi ya, cennette hastalık nasıl olur diye bir sual akla geliyor. Cennet hastalık yeri değil. Cennet işte güzellik alemi, lezzet alemi, saadet diyarı. Peki hastalık cennette nasıl olur diye akla bir sual gelebilir. Onu da şöyle düşünebiliriz. Cennette insanların istifadeleri kademe kademe, derece derecedir. Yani herkes aynı lezzeti, aynı mutluluğu tatmayacak orada. Aynı saadeti yaşamayacak orada. Herkes imanı inkişaf ettiği nisbette, salih amelinin kemiyeti, keyfiyeti nisbetinde istifade edecek. Dolayısıyla bir insan var ki körlüğe yakın bir görebilme kabiliyetiyle en muhteşem manzaraları seyredecek. Bir başka insan var ki o da dürbünle bakar derecede o muhteşem manzaraları temaşa edecek. İkisinin aldığı lezzet elbette aynı değildir. Şimdi yemek çok güzel olabilir ama ağzı ekşi olan, ağzının tadı kaçmış olan adamın aldığı lezzetle son derece sağlıklı, iştahlı bir adamın aldığı lezzet aynı değildir. Öyleyse biz dünyada işlediğimiz günahlarla cennetteki istifade, lezzet kalitemizi, keyfiyetimizi düşürüyoruz diyebiliriz. İşte bu da bir nevi hastalıktır. Yani biz günah işledikçe gözümüzü biraz daha körleştiriyoruz. Kulağımızda günah işliyorsak, haram dinliyorsak vesaire, kulağımızı biraz sağırlaştırıyoruz. İşlediğimiz her günahta biraz daha kulağımız sağırlaşıyor. İşte ağzımızla, dilimizle günah işliyorsak, dilimizi biraz daha lezzet alma noktasında zayıflaştırıyoruz, zaafa uğratıyoruz. İşte aklımızı biraz daha körleştiriyoruz. anlama idrak kabiliyetimizi biraz daha zayıflaştırıyoruz demektir. İşlenen günahın cinsine göre artık hangi ağza ve cihazata, hangi duyguya bakıyorsa onların kabiliyetlerine zarar veriyoruz. Ve ahirette de onların alacağı istifadeleri azaltıyoruz demektir ki bu da göz net göremiyor. Cennet kalitesindeki muhteşem güzellikleri tam manasıyla istifade edecek derecede olamıyorsa, ondaki o görüş kabiliyeti zayıflıyorsa, işte bu da bir arızadır, bu da bir hastalıktır. Oradaki o mükemmel, dünyada eşi benzeri olmayan derecede orkestraları, o ilahi orkestraları, o diyelim ki cennet kuşlarının cıvıltılarını biz biraz daha sağırlaşmış kulakla ancak işitebileceksek, ki buna sebebiyet veren günahlardır, bu durumda bir nevi kulağın hasta olmasıdır. Dolayısıyla cennette de hastalık bu şekilde olabilir. Onun için Bediüzzaman Hazretleri, günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır buyuruyor. Bu açıdan baktığımızda yine hasta olmamız güzel, dünyada hasta olmamız güzel, ebedi hayattaki hem cehenneme girmemize sebebiyet vermesi noktasından hem de cennete gidersek cennetteki nimetlerden istifademizi, lezzetimizi düşürecek, işte bize zarar ettirecek derecede olan günahlardan kurtulmamız noktasından dünyada hasta olmamız çok güzel, bizi ahiretteki hastalıklarımızdan kurtarıyor. Hem hastalıklar bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır diyor. Evet. Yani hangi günahkar kişiye baksanız o kişi huzursuzdur. O kişi rahatsızdır. O kişi biraz mutsuzdur aslında. O eğlenceler, o lezzetlerin o zahiri perdesine aldanmamak lazım. Onlar mutlaka problem yaşıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Belki o günahlı hayatın takibiyle strese, bunalımlara, sinirsel rahatsızlıklara bile girebiliyorlar. Çünkü insan kalbi, insan vicdanı, insan ruhu günahlardan rahatsız olur. Çünkü insan kalbi, ruhu, vicdanı bunun için yaratılmamış. Yani insanın mutlu olmasıysa, saadetli olmasıysa hedef, kalp, ruh, vicdanın gıdası değil. Bunlar zehirdir. Dolayısıyla bir insana zehir verince kıvranacaktır, acı çekecektir. Aynı şekil, aynı yol takip ediliyor. Belki zehirli bal veriliyor. Bal, bir lezzet var. Menhus bir tat var ama o tat, o içindeki zehir sebebiyle o kişinin kıvranmasına, acı çekmesine sebebiyet veriyor. Yani hangi günahı alıp incelediğinizde, özellikle onun neticelerine baktığınızda, insanların ne kadar berbat ve bedbaht duruma düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla günahlar madem ki hem dünyada başımıza bela, hem ahirette başımıza bela oluyor. Hastalıklar da bizi bunlardan hem alıkoyuyor. Hasta olan insan elbette günah işleyemez, günahtan lezzet de alamaz. Hem alıkoyuyor hem de bunlardan kurtulmamıza sebebiyet veriyor. Dolayısıyla o işlenen günahlara tekrar dönmeme noktasında bizi irşad ediyor. Öyleyse hastalıklara ne yapmak lazım? Bu yönüyle teşekkür etmek lazım. Onlardan razı olmak lazım. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Sen şimdi hastalıktan feryat etme. İşte ben hasta oldum, kanser oldum, şöyle oldum, böyle oldum diye ağlayıp titreyip bağırma. eğer günahları düşünmüyorsan, eğer ahireti hesaba katmıyorsan, eğer yarın benim durumum ne olacak endişesini taşımıyorsan, eğer bir de ahirete inanmıyor, Allah'ı tanımıyorsan, o zaman sen bu küçük hastalıktan dolayı kanser, milyon kere kanser olsa bu hastalık yanında hiçbir şeydir. Bu büyük hastalıktan, bu gafletten veya dalaletten veya inkar hastalığından gelen bu dehşetli hastalıktan sen şikayet et, ondan feryat et, onun için ağla. Bu öyle bir hastalık ki, birkaç cümleyle izah ediyor. Bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun, nefsin alakadardır. Evet, dünyadaki bütün sıkıntılar senin ruhuna yağar. Dünyadaki bütün dehşetli hadiseler senin vicdanını, ruhunu yakar. Seni rencide eder, sana zarar verir. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Sen insanların ölmesinden, işte ta uzak denizlerdeki balinaların ölmesine kadar, filan yerde yapılan bir filan yerde olan bir depremden, işte filan yerde bir volkan patlamasından yaşanılan sıkıntılardan, yani kainattaki bütün hadiselerle alakadar bir aza ve cihazatın olduğu için, kainattaki bütün olumsuzlukları ruhunda, kendi dünyanda yaşamaya mecbur kalırsın. Çünkü depreminde, kanserinde, hastalıklarında, belalarında, musibetlerinde her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğunu, bu kainatın maliki, idarecisi, sahibi Allah olduğunu bilmiyorsan, dolayısıyla Allah'la irtibatını kopardığın zaman bütün her şeyin acısı senin vücuduna yağar. Ahireti bilmediğin için, özellikle ahireti bilmediğin için ölümü, idam-ı ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. Evet, ahireti de bilmiyorsan, ahireti de inkar ediyorsan, o zaman ölüm senin için ebedi yokluktur. Ecel senin için bir idam dar ağacıdır, idamhanedir. O zaman sen şu an her geçen dakika, her geçen saniye, attığın her adım seni biraz daha o idamhaneye, o dar ağacına yaklaştırması açısından çok ağır, yaralı, hastalıklı bir vücudu taşıyorsun. Ve sevdiklerini, dostlarını, bütün canlıları, hayvanları da o idama mahkum bildiğinden dolayı onlarla alakadarlığın nispetinde o acıyı katmerli hale getiriyorsun. Daha da katlıyorsun. Evet, işte sen bu kadar hastasın, bu kadar yaralısın. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç, kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir. Sen kanser olmuşsun, bu basit bir şey. Kanserden tedavi olma çaresini düşünme. Sendeki bu büyük hastalık, bu isyan, inkar hastalığı var ya, evvela onun çaresini düşün. Çünkü kanser senin dünya hayatını elinden alabilir ama bu imansızlık hastalığı dünya hayatından milyonlarca, milyarlarca, hatta katrilyonlarca kat fazla olan ebedi, hatta sonsuz hayatını elinden kaybetmene, onu cehennemde ebedi azap içerisinde geçirmene sebebiyet vermesi noktasından daha büyük bir hastalıktır. En evvel bu dehşetli kanser örneğin hastalığından önce bu imansızlık, itikatsızlık hastalığının tedavisini araman gerekir diyor. O ilacı bulmakta en kısa yol, bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği azim ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Sen şimdi hasta oldun ya, işte bu hastalık o gaflet perdesini yırtabilir. Neden? Çünkü bu hastalık sana aciz olduğunu bildiriyor. Sana zayıf olduğunu gösteriyor. Sen işte bu dünyanın idarecisi, bu dünyanın sahibi, bu dünyanın maliki değilsin. Bu dünyayı bir idare eden, bu dünyayı bir terbiye eden var. Sen bu küçücük vücudunu dahi idare edemiyorsun. Bu dünyayı sen nasıl terbiye edeceksin? Bu dünyayı sen nasıl düzelteceksin? Bu dünyayı sen nasıl ıslah edeceksin? Bu dünyadaki depremleri, hastalıkları, belaları, musibetleri sen nasıl bertaraf edeceksin? Sen mikroskopla defalarca büyütüldükten sonra görülemeyen bir mikroba mağlup olacak zayıf bir bedene sahipsin. Bu dünyanın sonsuz kudret sahibi olan bir kadiri var. Bu o kadir rahimdir, merhamet sahibidir. Senin vücudunu da terbiye eden odur, kainatı da terbiye eden odur. Senin vücudundaki hücreleri yenileyen, tazeleyen odur. Kainattaki bütün canlıların rızkını veren, ihtiyaçlarını gören, terbiye eden odur. İşte sen bu hastalıkla aciz ve zayıf olduğunu anlarsan, aczinde, zaafında Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini, kuvvetini, iktidarını, gınasını, rahmetini bulabilirsen, o zaman bu senin hastalığın, hastalığın vesilesiyle gaflet perdesini yırtabilirsin, diyor. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Birincisi, günahlarımız mı var? Evet. O günahlardan kurtulmak mı istiyoruz? Evet. Çünkü o günahlar ahirette hastalıktır. Ya cehenneme girmemize, ya cennette cennet kalitesini kaybetmemize veya düşürmemize veya zayıflaştırmamıza, noksanlaştırmamıza sebebiyet veren hastalıklardır. Öyleyse onlardan kurtulmak istiyoruz. O zaman bize ne lazım? O hastalıklardan kurtulmamız için tövbe, istiğfar lazım. Daha hastalıklar, belalar, musibetler lazım. Yani inşallah Cenab-ı Hak hastalık, bela, musibet vermeden o hastalıkları temiz, o günahları, o kirleri temizler. Ama geldiği zaman da günahlarımızın kefaretine vesile olduğunu bilip sabır ve şükretmemiz lazım. Ama günahları tanımıyor, ama günahların dehşetinden titremiyor, ahiretten bir haber, Allah'ı inkar eder derecede yaşıyorsa insan, o zaman da yine bu hastalık onun için hayırlı. Bu dehşetli hastalıktan kurtulmak için, kurtulmaya vesile olması noktasından gaflet perdesini yırtıp Allah'ın kudretini, rahmetini, gınasını, merhametini hastalık vesilesiyle bilip, bulup, belki imana, itikada bir yol açabilir diye 8. devada verilmek istenen mesajı özetleyebiliriz. İşte madem böyle neticeleri var hastalıkların, öyleyse o manevi sürur, şifa, lezzet altında hastalıkların sıkıntıları, maddi rahatsızlıkları, elemi erir, ezilir, gider, diyor. Cenab-ı Hak hastalıkları günahlarımıza kefaret etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.